üstündür. Hak her zaman galiptir. Batıl mağluptur. Fakat tatbikata baktığımızda zalimler hakimdir. Hak mağlubiyet içerisinde gidiyor. Güçlü kuvvetliler zulümleriyle dünyaya hükmediyorlar. Zavallı mazlum haklı da olsa gücünü, takatini ortaya koyamadığından dolayı dünyanın düzeni bu anlamda menfaat üzerine kurulmuş. Çark böyle dönüyor. O halde bu teyid-i ilahi, bu hükm-i ilahi nasıl anlayacağız biz? Cenab-ı Hakk'ın üstün olduğunu, hukukun üstün olduğunu, adaletin üstün olduğunu ifade ediyor. Zulmün devam etmeyeceğini ifade ediyor. Tatbikata baktığımızda ise muamelat tersine gidiyor. Aralarındaki muvazene, uygunluk, mutabakat nasıl olur? Muazzez Üstadımız da bu anlamda sorulan suallere yıllar evvel, 1925 yılında bu sözler eseri telif edilmiş. Lemaat ondan da önce. Akın orada cevap veriyor. El hakkı yalu bizzat hem akıbet murattır. Evet, hak üstündür. Allah hakkın ve doğrunun yanındadır. Fakat bu ille Müslümanın yanında olur anlamına gelmiyor. Çünkü el hakku yalu, hakkın kendisi bizzat üstündür. İki, akıbet mutlaka hakkın ve doğrunun olacaktır. İki noktada değerlendiriyor. Netice hakkın ve hukukun adaletin olacak. Bir. İki, hakkın bizzat kendisi tersine, yani hukuksuzluğa, adaletsizliğe, zulme hakimdir. Şimdi bunu açacak bakın. Ey arkadaş, bir zaman bir sâil dedi. Sâil sual soran anlamına geliyor. Madem el hakku yalu haktır, hak üstündür kaidesi, Allah hakkın ve doğrunun yanındadır kaidesi, kuralı haktır ve doğrudur. Neden kafir Müslüme kuvvet hakka galiptir? Ama tatbikata muamelatta ise kafirlerin Müslümanlara galip, bir de kuvvetin hakka ve adalete üstün olduğu dönemleri yaşıyoruz. Genel manada da böyle cereyan ediyor. Dedim, dört noktaya bak bu müşkil de hallolur. Dört tane kısa kısa cümleyle Muazzez Üstadımız bir nevi bu muamma haline gelen meseleyi çözecek. Birinci nokta şudur. Her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Esasında her hakkın her vesilesinin hak olması lazım. Yani bir adam hak bir gayeye batıl vasıtalarla gidemez. Veya bir başka insan batıl gayeye, değil mi? İlla batıl vasıta gidecek diye bir kaide yok. Normalde esasında işin kitabi noktası her hakkın vesilesinin hak, her batılın da vesilesinin batıl olması icap ederken bazen hak bir gayeye batıl yolla gitmek isteyenler veya batıl bir gayeye hak yolla gitmek isteyenler de oluyor. Bakın burayı unutuyoruz. Burayı bazen nazara almıyoruz. Öyle de her batılın her vesilesi batıl olması yine lazım değildir. Adamın kendisi batıl olabilir, gayesi batıl, hedefi batıl olabilir ama batıl olan hedefinin ve kendisinin ve gayesinin illa yolları da sakat olacak anlamına değildir. Tersinden alalım, adamın gayesi haktır, kendisi haktır, hedefi haktır. Bunun illa yolları da hak olacak. Hak olması lazım muvaffak olabilmesi için. Ama tatbikatta hak bir gayeyi takip eden bir adam batıl yollara tevessül ediyorsa, batıl gayeyi takip eden bir adam da hak yollara tevessül ediyorsa Allah neyin yanında? Hakkın yanında. Hak orada ne oluyor? Diğerine galip geliyor. Ama kimin elinde? Gayrimüslimin elinde olduğundan dolayı, dolayısıyla inanmayanlar, dolayısıyla Müslümanlara galip gelmiş oluyor. Yine orada hak batılı yenmiş oluyor. Şimdi örneğini verecek bakın. Dolayısıyla öyle de her batın her vesilesi batıl olmasına lazım değil. Neticesi şu çıkar. Hak olan bir vesile batıl vesileye galiptir. Bakın vesilelerde çarpışıyoruz. Hak olan bir vesile batıl vesileye galiptir. Dolayısıyla bir hak bir batıla mağlup olur. O dolayısıyla oluyor. Bu da muvakkattır, devamlı değildir. Şimdi bir örnek verelim. Bu çok güzel anlaşılır. Bir Müslüman mahallesi düşünün. Cami yaptırıyor. Bir de Hristiyan mahallesi için kilise yaptırıyor. Şimdi kilise mi haktır, cami mi haktır? Cami haktır. Tabii. Şimdi cami haktır ama camiyi yaptırmak isteyen insanların durumuna, ahvaline bakıyoruz. Bir emekli hoca efendi koltuğunu almış bir makbuz. Hemşerilerini geziyor, İstanbul'a gelmiş. Makbuz toplayacak, köyündeki camisini yaptıracak veya mahallesinin camisini yaptıracak. Diğerler ise holdingler, şirketler bir araya gelmişler. Hummalı bir faaliyetle onlar da kilise inşaatı için gayret gösteriyorlar. Şimdi önce kilise mi biter, cami mi biter bu gidişatla? Kilise biter. Bakın. Peki niye kilise biter? Buradaki daha doğrusu gayret, vesilelerdeki haklılık, buradaki vesilelerdeki arızayı yeniyor. Yani o adamlar güçlerini, kuvvetlerini bir araya getiriyorlar. Maksatları kilise yapmak. Ama bizim zafiyet ve aziyet içindeki durumumuza Allah onu galip geliyor. Orada hak olan nedir? Çalışmaktır. Hak olan doğru vesileye sarılmaktır. Allah da hakkın yanında. Şimdi evvela kilise biter, ibadethaneye açılır. Cami belki 5 yıl sonra bitecektir. Peki böyle dahi olsa kilise camiden üstündür denilebilir mi? Ha işte mesela. Akıbet yine neyin oluyor? Caminin oluyor. Ama gönlün ister ki camide kiliseden evvel bitsin. O neyle ilgilidir? Çalışma ve faaliyet işte. Vesilelerde biz arızaya giriyoruz. Onlar vesilelerde sağlam şeyler yapıştığından dolayı Allah da hakkın yanında olduğu için hak vesile kimin elindeyse Allah onu destekliyor. Müslümanlığa, imana gelince onun genellikle neticesi ahirette görünecektir. Eğer inananın veya ibadet yapanın, değil mi, semadan güç kuvvet arkasında hazır olsa, o zaman iman etmenin, ibadet yapmanın bir esprisi kalmaz, ihlas ve samimiyet gider. Dünyanın şartları insanın hak olan vesilelere yapışmasıyla ilgilidir. Bugün Hristiyanlar hak vesileye sarıldığından dolayı, Müslümanların yolları arızalı ve sıkıntılı olduğu için onlar bize galip geliyor. Esas onlar bize galip ki onların hak olan vesileleri bizim sakat ve arızalı vesilelerimize galip gelince Allah da hakkın yanında olacağına göre dolayısıyla Hristiyanlar Müslümanları yenmiş oluyor. Evet. Bu birinci nokta. İkinci nokta şu. Her Müslümanın her vası Müslüman olması icap ederken her zaman sabit değildir. Bir Müslüman bütün vasıfları Müslüman olması lazımdır. Değil mi? Müslümansa vasıfların da Müslüman olması lazım. Peki tatbikatta böyle midir? Hayır. Müslümanda gayrimüslim vasıflar bulunabiliyor. Yalan söylüyor mesela. Çekinde senedinde sözüne itibar edilmiyor. Değil mi? Veya diyelim ki vaat ettiğini yerine getirmiyor. Nezahat ve temizlikte güzel örnek olamıyor. Bakın mesela bunlar örnekler. Öyle de her kafirin her vası kafir olmak, küfründen neşet etmek yine lazım değildir. Bir kafirin de Müslüm vasıfları olabilir. Kendi kafirdir ama işi sağlamdır. Sanatı mükemmeldir. Sözünde durur. Ahde vefa gösterir. Şimdi Müslüman sözünde durmuyor. Hristiyan sözünde durur. Allah kimin yanında olacak? Tabi hakkın yanında. Sözünde durmak haksa Allah hakkın yanındadır. Ahde vefa haksa Allah ahde vefanın yanındadır. Doğruluk, sadakat kimdeyse Allah onun yanındadır. Dolayısıyla yani gayrimüslimde olan sadakat, gayrimüslimde olan sanattaki maharet, gayrimüslimdeki diyelim olan yani sözünde durma, sanatın mükemmelliği bizdeki zaaf noktalara galip gelince zannediyor ki onların dini bize galip geliyor. Hayır. Dinler yarışmıyor. Dinlerin galip gelmesi dolayısıyla oluyor. Esasında orada onların dürüstlüğü ve işlerindeki sadakati bizdeki arızaya ne yapmış oluyor? Yanlışla galip gelmiş. Tarihte bunun emsalleri çoktur. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktalara çok itibar etmiştir. Uhud Harbi'nde çift zırh kullanmış. İki tane zırh. Bir tane zırh kifayet etmiyor. Çünkü kanun ilahi. Sebeplere de riayet etmesi lazım. Davası hak. İslamiyet'i yerleştirecek dünyanın ortasına, insanların alemine. Yollarında ne olması lazım? Hak olması lazım. Onlara dikkat ediyor. Dolayısıyla hendek kazıyor mesela. Demiyor ben peygamberim, siz benim sahabelerimsiniz. Allah bizim yanımızda. Korkmayın, meydana çıkın demiyor. Sipere girin diyor. Kılınç eti keser, peygamber etinde keser, müşrik etinde keser. Burada farklılık olmaz. Sünnetullah kanunları budur. Şimdi burada sebeplere kim riayet ederse Allah onu galip ediyor. Eskiden Osmanlı hem dininde güçlüydü hem de sanatında güçlüydü, sözünde güçlüydü değil mi? Ekonomisinde güçlüydü, ordusunda güçlüydü. Dünyanın saltanatını Allah onlara vermişti. Ne yaptık? Biz zamanla atalete, tembelliğe düştük. Kanuni'den sonra geriye dönmeye başladık. Yine din bizim yanımızda kaldı. Ama sahibe çalışmayı terk ettiğimizden dolayı, bu gibi hak vesilelere itibar etmekle elimizi gevşettiğimizden dolayı hilafet de bizden gitti. Hilafet sadece dinle ayakta durmuyor, güçle ayakta duruyor. Bugün Cenab-ı Hak dünyanın idaresini gayrimüslimlere vermişse güçler oldu. Güç odakları onlar olduğu için. Ama onların da usulü böyle işte. Zalimane yapıyorlar. Çünkü dinsiz olan güç, hani kontrolsüz güç, güç değildir diyorlar ya. Bir kuvvet var, bir de kudret var. Elmalı Hamdi Yazır'a göre kuvvet kördür, sağırdır. Ne yapacağı belli olmaz. Dağdan yuvarlanan taşta kuvvet vardır. Kudret yoktur. Kudret gücün kontrollü bir şekilde kullanımına denir. Dönen gezegenlerde kudret vardır. Kendi başına bırakılan bir kayada, aşağı yuvarlanan bir kayada kudret yoktur. Kuvvet vardır, yakar ve yıkar. Onlarda da kuvvet dinden nasibini almadığından dolayı tarzları, usuller, adaletleri menfaat merkez üzerine döndüğü için dünyanın hali ahvali budur. Demek ki her kafirin her vası kafir olmak, küfründen neşet etmek lazım değildir. Demek bir kafirin Müslüm olan bir vasfı, bakın şimdi, kafirde diyelim sözünde durmak var. Çekinde, senedinde sadakat var. Müslümanda ise çeki senedi dönüyor. Dolayısıyla yani sözünde durmak bir haktır. Allah hakkın yanında, hak üstün bak. Oradaki sözünde durmak burada durmamayı yeniyor. Oradaki sadakat buradaki yalanı yeniyor. Bu anlamdaki vesilelerdeki durumlar işin merkezinde, esasında, odak noktasındadır. Demek ki bir kafirin Müslüm olan bir vasfı Müslümandaki la meşru vasfına galip gelir. Dolayısıyla bilvasıta da kafir ona galip gelmiş oluyor. Yani küfür imanı yenmiyor. Kafirdeki o doğru vasıflar Müslümandaki yanlış vasıflara galip gelmiş oluyor. Sağ el sol elden güçlüdür. Neden? Çalıştığından dolayı. Solaklarında solu sağından güçlüdür. Neden? Çalıştığından dolayı. Yani demiyor ki Cenab-ı Hak sen solsun. Bak bu çok bu güzel işler yapıyorsun. Sen de çirkin işleri yapıyorsun. Bak mesela. Sen solsun. Sen çalışsan da ben seni galip getirmem demez. Çalışırsa sol sağa galip gelebilir. Dünyanın şartları herkese umumi ve şamildir. Böyle işliyor. Üçüncü nokta şudur. Demek birinci noktada üstadımız vesilelerde yarıştık diyor. Bizim vesilelerimiz sakat, onların vesileleri hak. Hak da bizzat üstün olacağına göre onların hak vesilesi bizim batıl vesilemize galip geliyor. Dolayısıyla Hristiyan Müslümanı yenmiş oluyor. Yani şimdi Müslüman Tofaş'a binmiş, Hristiyan da BMW'ye binmiş, yarışalım diyor. Tamam yarışın. Kim kimi yenecek? O ya haç dedi kontağı, o da ya Allah dedi kontağı açtı. Ne olursa olsun, bir de sünnetullah kanunları var yani. İşte oradaki vesile. Çünkü eğer yarışsa en kaliteli arabayı yapacaksın. Bak araba oynuyor ama içinde Hristiyan olunca dolayısıyla din bize galip gelmiş oluyor. Yoksa Hristiyanlık İslamiyet'ten üstündür anlamına gelmiyor. İki, vasıflarda ahlaklarda yarışıyoruz. Ondaki doğru bizdeki yalanı yeniyor. Bak, ondaki sadakat bizdeki ahde vefasızlığı ne yapıyor? Galip geliyor. Dolayısıyla bizi yenmiş oluyorlar. Üçüncü noktada Allah'ın iki şekilde kanunu var. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim'deki kanunlar. %80-90 ahiretle ilgilidir. Onların neticeleri dünyada görünse ihlas-ı samimiyet gider. Oruç tutana Cenab-ı Hak imkan ve servet verirse oruç tutmanın bir anlamı kalmaz. Çünkü insanlar menfaat için oruç tutarlar. Dolayısıyla kitabi dediğimiz kelami kanunlara itibar eden ve etmeyen mükafatın, mücazatın ahirette görecektir. Kur'an-ı Kerim'e uyanlara Müslüman dönüyor, uymayanlara gayrimüslim dönüyor. Müslümanlar mükafatını ahirette görecek, gayrimüslimler mücazatını ahirette çekecektir. İmtihan sırrı böyledir. Fakat Allah'ın bir kanunu daha var, bir kitabı daha var. O da Kitab-ı Kebir-i Kainat. Bunda da ayetler var. Nasıl yani Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet varsa, onun bir nevi mücessem hali dediğimiz, kainatın da ayetleri var. Allah kainattaki kaide ve kurallara uymanın ve uymamanın cezasını veya diğer mükafatını dünyada veriyor. İki kanun arasında şu fark var demek ki, Kur'an-ı Kerim'e itibar eden ve etmeyen cezasını, mükafatını ahirette görecek. İkinci kanunu Cenab-ı Hak irade vasfından gelen, sünnetullah, adetullah kanunlarına itibar eden ve etmeyen mükafatın mücazatını dünyada çeker, peşindir. Şimdi dünyevi kanunlara, sünnetullah kanunlarına biz mi uyuyoruz, onlar mı uyuyorlar? Onlar uyuyor, onlar çalışıyor, onlar geliştiriyorlar. Bugün Suriye'ye bile müdahale etmekte dünya kimden talimat bekliyor? Bitti, bu kadar, bu basit yani. Basit. Niye? Güçlü, kuvvetli. Dolayısıyla dünyevi kanunlara itaat eden mükafatını dünyada peşin göreceğine göre onlar itibar ettiğin peşin görüyor, mükafatını alıyor, gelişiyor, servetler, devlet sahibi oluyorlar. Biz dünyevi kanunlara itibar etmediğimizden dolayı dünyada sıkıntı ve meşakkat çekiyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak müminlere buyuruyor. Mümin müminin kardeşidir. İnnemel mu'minune ihve. Ve biz Müslümanız. Bakın. Ve diğer Müslümanlar bizim kardeşimiz. Biz bu kardeşliğimizi, hem ihtiyacımız var, hem dinimizin emri, hem komşuluğumuz var, hem tarihimiz var. Buna rağmen güçlü belgeler, güçlü mazi, güçlü birikim olduğu halde İslam aleminin durumunu görüyorsunuz. İttifak etmeleri mümkün değil. İttifak edemedikleri gibi mevcudu bile de hala parçalıyorlar. Filistin'i ikiye bölüyoruz. El Fetih, El Hamas. Köyü ikiye bölmüşüz. Kan döküyoruz. Ve ya Rabbi bize yardım et. Düşmandan kavru perişan diye dua ediyoruz. Allah bu duayı kabul etmez. Altı boş çünkü. Kavli dua kifayet etmiyor. Biz bize düşeni yaptıktan sonra, sünnetullah kanunlarına uyduktan sonra o duayı yaparsak, o dua Allah indinde makbuldür. Peki Müslümanları bir kenara koy. Gelin Avrupa'ya bakın. Bu Fransızlar, İngilizler, Almanlar yıllarca birbirleriyle harp etmediler mi bu devletler? Düşmandılar değil mi? Toprak birliği, coğrafya birliği, para birliği, gümrük birliği. Allah'ın birleşin. Mümin müminin kardeşidir. Güçlerinizi bir araya getirin kanuna kim itibar ediyor abi? Ya Allah kimi galip etsin? Kusura bakmayın yani. Olmaz ki yani. Güç kuvvet toplayın diyor Cenab-ı Hak. Gücü kuvveti kim topluyor? Ben her zaman şu örneği veriyorum. Çok çarpıcı bir örnek. Bak bizim tarihimizde buna rastlayamayız. Amerika Devlet Başkanı'nın hasmı vardı şeyde, seçimlerde. Hillary Clinton değil mi? Evet. Şimdi Obama seçim meydanları bununla mücadele etti değil mi? Rakibiydi. Hasmıydı yani. Peki ne oldu? Kendisi galip geldi. Hasmını ne yaptı? Dışişleri Bakanı yaptı. İşte bu, bu. Allah'ın Müslümandan istediği bu arkadaşlar. Biz bu gücü toparlamadığımız müddetçe, biz bu hakikatleri riayet etmediğimiz müddetçe bizim dualar sadece faziletimizi artırır. Sevabımızı artırır. Makbuliyet noktasında çok zor. Çünkü sebeplere riayet noktasında vazifemizi yerine getirmiyoruz. Tarlaya ekmemiş, tohumu ekmemiş, mevsimini kollamamış. Ya Rabbi diyor, bakalım bana inşallah hasat mevsimi ne nasip edeceksin? Geven nasip edecek. Hiç bekleme. Bir şey yok ki. Duayla olmaz. İbadetler ve dinin, ya ahirete taalluk eden, ibadete taalluk eden meseleleri öbür dünya ile ilgilidir. Bir de dinin aynı namaz gibi, oruç gibi, hac gibi dünyaya bakan, dünyevi inkişafatı altına, esasını oluşturan, temelini oluşturan hakikatler ise onlar da namaz gibi mümine farzdır. Mesela ayet-i kerime var. Cenab-ı Hak buyuruyor. Leyse lil insan illa ma'sa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Allah çalışanı sever. Bak çalışmayı emrediyor Cenab-ı Hak. Kainatta duran bir şey yok. Kainata sabit hiçbir şey yok. Kainat hareket etmese sistemler dağılır ve çözülür. Kainatta olan sırrı Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'e almış. Emrediyor. Mümine sen de çalış diyor. Çünkü evin, yapın, etrafın, çevren hep faaliyet içerisinde. Sen tembel tembel duramazsın. Ben tembelliğe prim vermem. Çalışmayan suyu bulandırırım. Çalışmayan demiri paslandırırım. Oturan Müslümanı dünyada helak ederim. Ahiret ayrı. Niye boynumuz bükük ahirete gidelim ki? Ecdadımız gibi, Selçuklular, Osmanlılar, Endülüsler gibi. Boynumuz dik gitsek daha iyi değil mi yani? Başımız dik gitsek. Şimdi üçüncü noktada şudur. Allah'ın iki şekilde kanunu var. İki şekilde şeriatı var. Bir tanesi tekvini şeriat. Diğeri kelamdan gelen Kur'an-ı Kerim. İkisine de itaat olur, isyan olur. Kur'an-ı Kerim'e itaat eden Müslümandır, mükafatını ahirette görecek. İsyan eden gayrimüslimdir, ecnebidir, mücazatını ahirette görecektir. Fakat tekvini şeriat dediğimiz sünnetullah kanunlarına itaat eden veya etmeyen mükafatını, mücazatını dünyada peşin alacaktır. Dolayısıyla tekvini kanunlara biz son 300 yılda, 400 yıla itibar etmediğimizden dolayı inişe düştük. İnişe geçtik. Onlar itibar etti. Onlar o zaman zavallıydı. Onlar bu defa geliştiler. Dünyevi noktada bize hükmediyorlar. Evet. Nasıl ki diyor, kelami kanunlara itaat ve isyan olur, öyle de tekvini emirlere dahi itaat, isyan olur. Birincisi galiba dar-ı uhrada görür mücazat-ı sevabı. İkincisi ağleba, dar-ı dünyada çeker mükafat ve ikabı. Mesela nasıl sabrın mükafatı zaferdir. Men sabere zafere. Zakkum bile sabretse çiçek açıyor, meyve veriyor, tohum saçıyor. Bak demiyor Cenab-ı Hak, bu zehrin kaynağıdır. Hayır, sebat etmek. Sabretmek bir kanundur. Kim sabretse Allah onu muvaffak ediyor. Bak Uhud muharebesinde sabretmeyi terk ettik. Aynen tepesindeki 50 tane okçumuz galip olduk düşüncesiyle Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam emrini yerine getirmediler. O emri de enteresan, ha biliyor musunuz? Arkadaşlar hadis-i şerif aynen şöyle. Aynı Peygamber Efendimiz olayı görmüşçesine onlara ikazda bulunuyor, tembihatta bulunuyor. Faraza biz mağlup olduk diyor. Müşrikler ganimetleri aldı ve gittiler. Sıcaktan etlerimiz kokmaya başladı. Kokuyu hissedip akbabaların dahi gelip bizim cesetlerimizi payladığını görseniz yine yerinizi terk etmeyeceksiniz. Aynen böyle. Bu kadar tembihat. Fakat ilk etapta emirlerini dinlemeyenler galip oldu, biz de ganimet alalım diye tepeyi terk edince orada sebat eden, sabreden Halid bin Velid arkadan çevirince Müslümanlar iki ateş arasında kalıyor. Ve Uhud bizim aleyhimize cereyan ediyor. Orada sebat ve sabır ne yaptı? Sabretmeyen, sebat etmeyenleri yendi bak. Niye? Halid bin Velid müşrikti ama sabretti. Sabır altın bir bileziktir. Kimde olsa faydalıdır. Ya 24 ayar altın Hristiyanlığı ayarın şeyi mi değişir arkadaşlar? Değişir mi yani? Fark etmez ki. Bu sünnetullah kanunları da böyledir yani. Sabretmek Allah'ın bir kanunudur. Kim sabrederse Allah onu ne yapar? Başarıya götürür, muvaffak eder. Evet. Demek ki sabrın mükafatı zaferdir. Ataletin mücazatı da sefalettir. Tembelliğin cezası nedir? Sürünmektir. Üstadımız Şarkın insanına bakmış. O zaman 1909-10 senelerinde ta İstanbul'a kadar gelmiş. Şarkın derdiyle dertlenmiş. Bu Şark cahil kalıyor demiş. Şark'ta 3 hastalık var. Cehalet, zaruret, ihtilaf. İttifak edemiyorlar. Bir noktada ortak paydada buluşamıyorlar. 2, cahil kalıyorlar. 3, fakr-ı zaruret içerisindeler. Siz buralara Darül Fünun, üniversite açın. 1910'dan bahsediyoruz. Bu üniversitede iki ilim beraber okutulsun. Hem fen ilimleri hem de din ilimleri. Bak İslam aleminde El Ezher Üniversitesi var. El Ezher'de sadece din ilimleri okutulduğundan dolayı fen ilimleri okutulmadı. İslam aleminde zaruretten, yani fakir fukaralıktan, cehaletten ve ihtilaftan kurtulmadı. Sadece din ilmi kifayet etmiyor. İnsanların maddesini, medeniyetini, teknolojisini öne sürecek, kalkındıracak fen ilimlerine de ihtiyaç var. Beraber okutun diyor. Ve bu üniversitede Arapçayı vacip. Bakın 100 sene sonra Bediüzzaman takip ediyoruz. Türkçeyi lazım, Kürtçeyi de serbest bırakın. Evet. Risale-i Nur'a çalıştığım gibi 55 yıldır Medrese-i Zehra'nın biz kız kardeşi olan El-Eser'in kız kardeşi olan Medrese-i Zehra'nın da diyor tesisine o zamandan beri çalışmışım. Bu tahakkuk edecek diyor üstadımız. Medrese-i Zehra. Ezher parlayan yıldız anlamına müzekker bir kelimedir. Zehra onun yani kız kardeşi anlamına müennes bir kelimedir. O da parlayan yıldız anlamına geliyor. Diyarbakır'da, Van'da ve Bitlis'te şubelerini açın. bu şarkın cehaletinden şarkı kurtarın. Aksi halde bir kirli el şarkı sizin aleyhinize kullanacaktır diyor üstadımız 1911'de. Evet. Sayın sevabı da servettir. Çalışmanın sevabı da servettir. Nasıl namazın sevabı cennettir? Çalışmanın sevabı nedir? Servet kazanır. Kim çalışsa Cenab-ı Hak ona serveti nasip eder. Müslüman çalışmıyor, Allah'tan servet bekliyor. Çok zor. Evlenmemiş, çoluk çocuk sahibi olmak istiyor. Evlenmemiş daha. Niyeti yok. Ya Rabbi bana bakayım ne evlat nasip edeceksin? Ya bir önce bir evlen. Yani olmaz ki bir sırt duayla Cenab-ı Hak ne nasip edecek yani? Dua üç şekilde makbuldür diyor üstadımız. Bir tanesi istidat olacak. İki, ihtiyaca cevap verecek. Üç, mustar kalacak bir adam. İstidat yetenek olmadığı müddetçe Allah'u duayı kabul etmez. Demir ya Rabbi ben diyor altın olarak kolda sergilenmek istiyor. Altına imreniyor. Allah bu duayı kabul etmez. Demir çünkü kola girdi mi adamı tatanoz yapacak. Öyle bir demirin davası yok. Öyle bir ideali yok yani. Ama dese ki makine parçası olmak istiyorum. İnşaatı ayakta tutmak için bak olur. Ki ona yeteneği istidadı var. Ama altın olma yeteneği istidadı yok ki. İstidat olmayınca o dua boşta kalır. İki ihtiyaç olacak. İnsanlığın ihtiyacına cevap verecek. İhtiyacı tespit edecek, tayin edecek. Üç, bir de mustarlık. Yani ciğerden dua edecek. İçten inleyecek yani. Bu büyük insanlarda mevcuttur. Bir cümle kaldı bitiriyorum. Bazen diyor iki şeriatın hükmü bir şeyde ittifak edebilir. Hem tekvini şeriat hem de kelami şeriat bazen bir meselede bir arada olabilir. Mesela içkinin haramiyeti gibi. İçkinin haramiyeti hem Kur'an-ı Kerim'e göre haramdır hem de tıbben haramdır. Bakın zararlı çünkü. Demek ki bir insan esasında dine göre yaşasa değil mi? Tıbba göre de sünnetullah kanunlara göre de yaşayabilirmiş. Dinimizin esasında bu var. Ama bu noktalara ne hikmetse göz ardı ettik. İslamiyet deyince beş vakit namaz, oruç, hac, zekat değil mi? Bundan öte gidemedik yani. Çalışmak da Allah'ın bir emriydi. Nezahet de Cenab-ı Hakk'ın bir emriydi. Temizlik Cenab-ı Hakk'ın bir emriydi. Bakın güçleri bir araya getirmek bir emri ilahiydi. İfme sımsıkı sarılın, tefrikaya düşmeyin bir emri ilahiydi. Namaz gibi, oruç gibi. Fakat bunlar içtimaata taalluk ettiğinden dolayı bizi buradan uzaklaştırdılar. Bunları düşündürtmediler. Yavuz Sultan Selim Han 8 yıl saltanatı döneminde hep tevhid ve ittifak için çalışmıştır. Avrupa'dan ziyade iç alemi, İslam aleminin tevhidi için mücadele etmiştir. Onu sağlam bir şekilde oturttuğu temelin üzerine Avrupa'ya giden kanuni başarı sağlamıştır. Evet. Sonuncu nokta şu, dört nokta demişti ya, demek özetlersek bir tanesi vesilelerde imtihan oluyoruz. Onların hak vesilesi bizim batıl vesilemize galip geliyor. Allah hakkın yanında bu noktada. İki, ahlaklarda. Yani Müslümanın hayatında gayrimüslim ahlaklar, gayrimüslim hayatında Müslüman ahlaklar olabilir. Davranışlar, muamelat. Üçüncüsü de Allah'ın iki şekilde kanunu vardı. Fıtri kanunlar, Kur'an-ı Kerim'in kanunu bunlar itaat oluyor, isyan oluyor. İkisi de mükafat mücazatını görecek. Dördüncüsü de bir hak bil kuvve kalmışsa veya kuvvetsiz kalmışsa Allah onu uyandırmak için geçici olarak batıl ona musallat eder. Atmacanın serçeye tasliti serçenin kabiliyetini geliştirdiği gibi. Zayıf notların talebelere musallat olması talebenin değil mi gayretini artırdığı gibi. Bazen hastalıkların sağlıklara galip gelme immün sistemini geliştirdiği gibi. Kesatın bazen ticarete galip gelmesi kazanca değil mi? Orada ekonominin güçlenmesini emniyet altına aldığı gibi Allah da bazen gayrimüslimleri, Müslümanları galip getirir ki Müslümanlar güçlensin, uyanık olsun, müteyakkız olsun diye. Ama bu devamlı değildir. Dördüncü nokta da budur. Bir şeyden kıssayla dersimize son vereceğiz. Bir vaka, kıssa değil de öyle diyelim. Bizim bir Osman Demirci hocamız vardı. Mustafa amca iyi bilir. Allah rahmet eylesin. Analım şimdi hocamı. Umre'ye giriyor. Üç tane de vatandaş hocam biz de Umre'ye gelmek istiyoruz ama diyor kefil istiyorlar. Yani geri çıkma mecburiyetleri var. Çok insan da giriyormuş turist olarak çalışacak Umre niyetiyle. Ya yalan söylüyor işte. Müslümanın hali bu maalesef. İbadeti de alet ediyoruz. Hocam ben size kefil olurum, buyurun demiş. İçeri aldım diyor onları. Benim işim bitti, umrem bitti, çıkacağım. Dediler ki nerede bu adamlar? Nasıl bu adamlar? Ya bunları kefil olmuşsun, içeri sokmuşsun umre için. Geri çıkart bakayım dışarıya. Ben sudarım, nereden bu adamları bulayım diyor ya. Uçağım kalkacak. Vizemi vermiyorlar diyor. Neyse canım sıkıldı. Yani orada kalacağız diyor. Bir Kayser hocamız var bizim. Arapçası çok güzeldir. Allah size, o da biraz rahatsız. Bakmış hocamın durumu perişan. Hocam nedir demiş, böyle böyle. Kayser hoca bırakmıyorlar. Gitmiş o memura. Hocaman bu şeyh, bu şeyh diye. Bunlar şeyh diye büyük adamlara diyorlar. İşte İstanbul'da vaazi umumidir. Fahri vaizdir. Bu kadar talebesi hizmet vakfı vardır falan. Gençleri vardır. Adam hocam hakkında o kadar güzel malumat almış da çok güzel anlatmış bu şeyh diye Osman Demirci hocamı. En son memur demiş ki şeyh mazbut, muamele harap. Ben ne yapayım demiş adam şimdi. Şeyh mazbut ama muamele harap demiş. Yani bu muameleni nasıl dışarı bırak? Neyse imzalamış. Bırakmış da hocam çok meşakkat çekmiş. Şimdi Müslüman Kur'an-ı Kerim okuyor, anlatıyor benim gibi. Ama muamele harap olunca abi Allah kabul etmiyor yani. Muamele de lisanımız gibi. Yani halimizle kalimiz birbirine paralel olacak ki Allah duamızı da kabul eylesin. İnşallah o günlere de geliyoruz. Müslümanlar uyanmaya başladı. Türkiye'miz parlıyor inşallah. İslam alemindeki bu karışıklıklar hayırlı şeylere vesiledir. Böyle bakacağız. Güzel günler bizleri bekliyor. Üstadımız insanlık aleminin İsa Aleyhisselam'la İslam alemi Mehdi Aleyhisselam'la düzeleceğini ifade ediyor. Onların ayak izlerine şahit oluyoruz. Ümit var oluruz. İstikbal inkılabat için en yüksek kürsede İslam'ın sadası olacaktır diyor üstadımız. Ümit var oluruz. Yeis yok. Çünkü ben bakıyorum babamdan şuurluyum. Benim evladım benden daha şuurlu geliyor. Maziyle mukayese ettiğimiz, 100 sene evvelinden mukayese ettiğimizde ülkemizin hali, İslam aleminin hali ortada. Hep güzel günler bizi bekliyor. Bunları anlattık ki biraz uyanık ve müteyakkuz olalım. Sadece dini yaşamak, ibadet dediğimiz yani namaz, oruç, hacdan ibaret değildir. Dinin meselesi bir külli şeydir yani. Emirler manzumesidir. Bugün Avrupalıların muvaffak olduğu bütün meseleler bizim dinimizin emridir. Ecdadımız bu anlamdaki meseleler el attığından dolayı Allah'u galibiyeti nasip eyledi. İnşallah evlatlarına da nasip edecektir. Allah razı olsun. El Fatiha.